Ayrım 21.
İnsanlık tarihinin tin bakımından inişler ve çıkışlarla dolu olduğunu saptamak mümkündür. Tarihte sürekli bir değişme görülür. Bu değişmelerin aslı nedir, değişen nedir? Değişen yalnızca nesnelerin, durumların, kurumların, sanat ve bilimlerin ana formları, ana kavramları mıdır? Yoksa bu formları ve kavramları, bu kurumları kuran insanın kendisi mi değişmiştir? İnsanın düşünme, değerleme ve görüş formları mı bir değişmeye uğrarlar, yoksa bunların yalnızca deney gereçlerine uygulanmaları mı? İnsanda bir değişme varsa bu onun biyolojik bir değişmesi midir, yoksa tim bakımından bir değişmesi midir? Bu ve benzeri soruların karşısında Schiller'in tutumu nedir? Schiller'e göre insanlık tarihinde gördüğümüz değişmeler, örneğin Hristiyanlığın ortaya çıkışı, Orta Çağ, Yeni Çağ ve benzeri yalnızca kurumların, sanat ve bilim formlarının değişmesi değildir. İnsanın kendisinin bir değişmesidir. Ama insanın bu değişmesi, biyolojik, morfolojik anlamda bir değişikliğe uğraması değildir. İnsan morfoloji bakımından kesin olarak tespit edilmiş bir varlıktır. Tarih zamanları içinde insan hiçbir durumda organları bakımından özden bir değişiklik geçirmemiştir. İnsanın psikofizik organizması da tarih içinde esaslı bir şekilde değişmez. İnsanın itkileri, ruhu, tini bakımından iç yapısı bir değişmeye uğramamıştır. Schiller'e göre insanın aklı, tini, psikofizik sistemi ile bağlı değildir. İnsanda tinin ve etkinlik biçimlerinin gelişmesi, kendi bedeninin organlaşmalarından bağımsız ve özerktir, otonom. Böyle olunca yalnız başarıları değil, tinin kendisi de gerçek bir serpilme gösterebilir. Bu serpilme hem ilerleme ve gelişmeyi, hem de gerileme ve alçalmayı dile getirebilir. Bu da tinin kuruluşunda bir değişmedir. Şimdiye kadarki bilgi kuramlarının büyük bir bölümünün kabul ettikleri, insan aklının formları ve ilkelerinin tarih içindeki değişmezliği, sabit oluşu Schiller'e göre bir idoldür. Formel özü bakımından insan aklı değil ama bu aklın organizasyonları ve öznel kategorik yapısı aynı zamanda ilerleme ve gerilemeyi içine alan bir gelişme ve oluş içinde bulunurlar. İnsan tininin yapısında gerçek bir oluş vardır. Ancak yeni düşünme ve görü formları, değerleme formları kurmaya yatkınlık ve yetenek olarak aklın kendisi değişmez olarak kalır. 18. yüzyıl felsefesi, özellikle Kant, tinin kendisinde de onun a priori düşünme, görüleme ve değerleme ve benzeri formlarında da tarihsel ve toplumsal bir gelişme olduğunu fark etmemiştir. Oysa Schiller'e göre tinin ilerleme ve gerileme olarak bir gelişmesi vardır. Bu gelişme de biyolojik değişmelerden bağımsız olan düşünme ve görü formlarındaki değişmelerdir. Bu konuda çeşitli örnekler vermek mümkündür. Örneğin Batı dünyasının 13. yüzyıla kadar uzanan organolojik dünya görüşünden mekanik dünya görüşüne geçiş, tekniğin ortaya çıkışı, insanların dağınık gruplar halinde yaşamalarından çıkarak sosyal birlikler haline geçişleri ve benzeri. B. Akarsu, AGY, sayfa 51-52. Schiller, Kant'ta aklın formlarının ve yapısının değişmez olduğunu eleştirmesi yanında, kişinin akla dayanan eylemlerinin bir öznesi olduğu görüşünü de eleştirmiştir. Kant, kişiyi ilk planda bir akıl kişisi olarak göstermiştir. Ona göre kişi akla dayanan, aklın ideal yasalarına uyan bir edim etkinliğinin öznesinden başka bir şey değildir. Buna göre bir edim etkinliğinin herhangi bir öznesi olan kişi de bütün somut kişilerde, bütün insanlarda aynıdır. Bütün insanlarda özdeş bir şey olarak ortaya çıkar. Böyle olunca da insanlar kişi olmaları ile yalnızca kişi olmaları bakımından birbirlerinden ayrılamazlar. Hatta bireysel bir kişi olamaz çünkü asıl edimleri bireysel olanın dışındadır, hatta üstündedir. Hatta böyle bir öznenin, akıl eylemleri öznesinin bireyselliğinden söz etmek onun kişi oluşunu ortadan kaldırır. Kant'ın da içinde olduğu ve günümüze kadar etki yapmış olan 18. yüzyıl felsefesindeki bireyciliğe göre insanlar akıl varlığı olarak tine ve salt varlık basamağına yaklaştıkları ve en yüksek basamaktaki değerlere, tin değerlerine yükseldikleri ölçüde eşit olarak kabul edilirler, varlıkları aşağı basamakta kaldıkça aralarındaki ayrılıklar çoğalır. İnsanlar daha çok beden durumları, duyuları, içgüdüleri ve benzeri ile birbirlerinden ayrılırlar. Bu görüşün felsefi temeli bireysel olanın üstünde aşkın bir aklı şart koşmasındadır. Schiller'e göre Kant ve sonraki düşünürlerin başlıca eksikliği, tindeki bireyselliği göremeyişleri ve kişilerin ancak bedenleriyle bireyselleştiklerini kabul etmeleridir. Oysa beden ve bedenle ilgili içgüdü hareketleri ve onların yapıları insan doğasının içinde bulunan en genel olayları gösterirler. Hatta insanları yüksek hayvanlarla bile ortak yaparlar. İnsan sadece kendi özel iç ve dış yaşantıları ile, yani düşünmesi, duyması, istemesi ve benzeri değil ve sadece kendisinin olan bedeni ile değil, bir kişi olarak kişinin kendisi oluşu ile bireydir. Kişi tin alanına yükseldikçe bireyselliği de artar. Kişi olarak insan yalnızca bedeniyle bireyselleşmez. Aslında insanın bedeni kendisine, kişiye ait olması bakımından, kişinin egemenliği alanında bulunması bakımından, başka nedenlerden ayrılabilir. Gerçek bireyselleşme ilkesi, insanın ancak tinin taşıyıcısı olan kişi merkezinde, yani onun tin taşıyan ruhunda bulunur. Bedeni, sosyal bağlantıları kişinin özelliklerini ve karakter çizgilerini göreceli olarak genelleştirirler. Şu halde tinin taşıyıcısı olan kişi tözü ya da edim tözü, Schiller için bireysel bir özü olan biricik tözdür. B. Akarsu AG'ye sayfa 53-54. 5. 2. Rothacker 1888-1965. Erich Rothacker, 19. yüzyılın sonunda Dilthey ile başlayan tin bilimlerinin, kültür bilimlerinin felsefi yönden temellendirilmesi konusundaki çabalara yüzyılımızda geniş bir yayın etkinliğiyle çok önemli katkılar getirmiş bir filozoftur. O, tin bilimlerinin temellendirilmesine ilişkin problematiği, mantık, epistemoloji, bilim felsefesi, tarih felsefesi ve kültür felsefesi alanlarının kesiştiği ve iç içe geçtiği bir problematik olarak derinliğine işlemiştir. Onun klasik anlamda bir felsefesinden söz etmek oldukça güçtür. Çünkü o, felsefeyi de bir kültür ögesi ve bileşeni olarak görmeyi ve değerlendirmeyi gerekli kılan bir bakış açısından hareket eder. Felsefeyi bir kültür olgusu olarak görmeyi gerektiren bu bakış açısıyla Rothacker, bir kültür tarihçisine yakın durur. Ama o bu olguyu yalnızca insana özgü ve insandan yola çıkılarak kavraması gereken bir tutumla ele almasıyla bir kültür antropoloğudur da. Ne var ki felsefeyi de bir öğe ve bileşen olarak içeren kültüre, Rothacker'ın yine de bir felsefeden baktığı söylenebilir. Onun felsefesi her şeyden önce Kant'ta kaynağını bulan öznelci ve özne merkezci bir felsefedir. Bu felsefenin ilgi odağını ise insan ve kültür oluşturur. Ancak insan ve kültürü bilmenin yolu yine insanda ve kültürün içinde kalarak bulunabilir. Bu durumda bilme edimini gerçekleştirecek olan kişi aynı zamanda bir kültürün üyesi ve taşıyıcısı olduğundan, onun bilgisi sonuçta yine belirli bir kültürel renk ve bir perspektif taşımaktan, bir perspektifin ürünü olmaktan kurtulamaz. Görelilikçilik ve tarihselcilik adıyla anılan bu temel problem, bir önemli yönüyle burada kendisini gösterir. Felsefe ve bilim, geleneksel ve temel tavırları bakımından sürekli böyle bir görelilikçilik ve tarihselciliği aşmak isteyip durmuşlardır. Ama Rothacker'a göre felsefe ve bilim hiçbir zaman görelilik ve tarihsellikten bağımsız olamamışlardır. D. Özlem Giriş, Tarihselcilik Sorunu, sayfa 6. Rothacker'a göre kültürün yapıcısı ve taşıyıcısı insan olduğu için kültür üzerine her felsefi çalışma bir insan felsefesi ve aynı anlama gelmek üzere bir antropolojidir. Rothacker'a göre insanı ve kültürü bilme yolundaki her çaba yine insanda ve kültürün içinde kalınarak gerçekleştirilen bir çabadır. Bu insan ve kültür hakkındaki bilgimizin zorunlu olarak belli bir kültürel perspektif altında elde edilebileceği anlamına gelir. Kültürler üstü ve perspektifler üstü bir insan ve kültür bilimi ve felsefesi olamaz. Dolayısıyla insan ve kültür hakkındaki bilgimiz hep göreli ve tarihsel bir bilgi olmak zorundadır. felsefe ve bilim, geleneksel tavırları gereği her zaman göreliliği ve tarihselliği aşmak istemişlerdir. Ama bu, onların ürettiği bilginin göreli ve tarihsel kaldığı olgusunu değiştirememiştir. İşte bir kültür felsefesi, kültürü bütüncül ve tarihüstü bir bakışla açıklayan türden bir kültür felsefesinin mümkün olmadığı olgusundan yola çıkmak zorundadır. Rotheker'a göre Hegel ve Marx'ın tarihi ve hatta geleceği açıklama iddiasıyla ortaya attıkları bütüncül felsefeler en nihayet belli bir çağın ve belirli bir kültürün ürünü olmaktan, yani tarihsel ve göreli olmaktan hiçbir zaman kurtulamazlar. Ama diğer yandan her tür felsefe gibi bir kültür felsefesi de bir felsefe olması dolayısıyla tümel bir açıklama denemesinden başka bir şey değildir. Her şeyin göreli ve tarihsel olduğu tezinden hareket eden bir kültür felsefesi, bizzat bu görelilikçi tarihselci tezini ifade etmek üzere bir tümel önerme formuna, yani kendisi göreli olmayan bir ifade formuna başvurmak zorundadır. Bu durum Rotheker'a göre her tür felsefe, özellikle bir kültür felsefesi için bir mantıksal sorun olarak karşımıza çıkar. Rotheker için bizim tüm bilme edimimiz ister istemez bir tümelci söylem içerisinde gerçekleşir ve bunun başka bir yolu da yoktur. Ne var ki tarihsellik ve görelilik bilinci her tür kavram ve sistemi bir dogmatikleştirme ediminin ürünü olarak değerlendirmemizi buyurur. O halde kültür felsefesi için çıkış noktası tarihin ve kültürün zorunlu olarak hep bir dogmatikleştirme edimi altında açıklanmaya çalışıldığı ve bu yolla ortaya atılan kuram ve sistemlerin hem bir tarihsel kültürel ürün hem de tarihi ve kültürü etkileyen birer etken olmaları olgusudur. Rotheker'a göre kendi kültür antropolojisi de bir felsefe olması dolayısıyla zorunlu olarak bir dogmatikleştirme ediminin ürünüdür. Fakat onu tüm öteki kültür felsefelerinden ayıran nokta, kendisi hakkındaki bu bilinci ve yukarıda sözü edilen temel olgudan yola çıkmasıdır. D. Özlem, Kültür Felsefesi, Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi içinde, sayfa 159-160. Rotheker, kültür felsefesinin olanağını araştıran ve kültür felsefesinin felsefesini yapan yukarıdaki belirlemeler altında, kültürde başlıca iki yön bulunduğunu belirtir. Yaşama düzenleri ve sembolik düzenler. Yaşama düzenleri ekonomi, teknik, hukuk, ahlak, eğitim, devletten oluşur. Sembolik düzenler dil, mitos, din, sanat, bilim, felsefeden oluşur. Rotheker'a göre sembolik düzenler yaşama düzenleri için modeldir. Ama ne var ki sembolik düzenlerle yaşama düzenleri hiçbir zaman tam olarak örtüşmezler. Yaşamanın kendisi, sembolik düzenleri daima zorlayan, kalıplaşmalara izin vermeyen, her an yeni atılım ve açılımlara gebe bir kaotik niteliğe sahiptir.
Bu konuda Nietzsche'den etkilenen Rotheker'a göre, kültür, insanın düzenleştirici, biçim verici etkinliklerinin alanı olduğu kadar, düzen karşıtı ve yeni düzen arayıcı etkinliklerinin de alanıdır ve bu nedenle onda daima bir kaotik yan bulunur. D. Özlem, aynı yer. Kültür ve toplumsal yaşam insanın kendi yaratısıdır. Ancak bu kültür hiçbir zaman sağlam ve yerleşik bir şey olmamıştır. Rotheker'a göre tek insan sürekli bir psişik hareketlilik içindedir. O bir dalgalanma içinde çok yüzlü ve çok çeşitli yönlerde gidip gelir. İnsan psişik olarak sürekli bir değişme içindedir. Çok çeşitli psişik halleri, çeşitli yoğunluk derecelerinde değişik gerilimlerde yaşarız. Örneğin zaman anlık, o andaki psişik durumumuza göre tamamen değişik şekillerde yaşanabilir. İnsanın yaşadığı sınırsız psişik haller yazınsal yoldan biçimlendirilir, istikrara sokulabilir, kalıplanabilir, yüksek ölçülerde stilize edilebilir. Ama bu hiç de aynı ölçülerde olmaz ve tüm psişik olanakları kapsamaz. İnsanın bu sürekli dalgalanan, sapan, sağa sola dağılabilen kaotik psişik yaşamı öncelikle büyük şair ve düşünürlerce bir telkin ve yönlendirme içinde stilize edilir. Ve bu stil ve form daha sonra bu kaotik yaşamın kendisini de büyük ölçüde etkiler. Ne var ki stilize edilmiş ve form verilmiş psişik yaşam, mümkün tüm psişik yaşamımız içinde pek az yönü istikrara sokabilir, o da belirli derecede ve ölçülerde. Rothacker, Tarihselcilik Sorunu, sayfa 72. Rothacker bu noktada yaşama, var olma tarzları bakımından insan ve hayvan arasında bir karşılaştırma yapar. Ona göre hayvan, algıladığı şeyi yaşamasını sürdürmesi bakımından kısmen tür, kısmen o türün bir üyesi için imlenebilir bir şey olarak yaşar. Üksgül'ün biyolojik çevre öğretisinin temel düşüncesinin de bu olduğunu belirten Rothacker'a göre, hayvan türlerine göre farklı farklı biyolojik imlenebilirlik çevreleri vardır. Hayvan için yaşamın imlemi onun ilgi dünyasıdır. Doğuştan edimleri için ise yaşamın imlemi onun etki dünyasıdır. Her ikisi de türe özgü duyu organlarıyla ilgili değildir. Hatta tersine türe özgü işlev çevreleriyle beslenme, soya çekim, ortam, dost, düşman ilişkisi ve benzeri ilgilidir. Doğuştan işlevler çevresi kavramı içeriksel olarak en geniş ölçüde bugüne kadar doğuştan güdüler denen şeyle örtüşür. İnsanda biyolojik imleme en geniş ve onu hayvandan ayırt edici anlamda varoluşsal imleme ile tamamlanır. Bu insan algısı ve insan ediminin tür olarak hayvandan farklı bir doğrultuda değişime uğramasından bağımsız olarak geçerlidir. Rothacker ortaya koyduğu bu şemaya bağlı kalarak şunları formüle edebileceğini söyler. Bir insani kültür grubunu o gruptaki insanların dilleri aracılığıyla o insanların kendi kamusal dünyaları olarak dışa vuran şey, o grubun yaşama stiline açıkça bağlı ve bu stil içinde doğru olan imlemlerin içlemidir. Hayvan türlerinin doğuştan yaşama tarzı ile koşutluk içinde olan insan gruplarının kültürel yaşama tarzı vardır. Bunlar insanda tarihsel olarak kazanılmış insani yaşama stilleridir. Algılanabilir hale gelmiş dünya içeriğinin imlenebilirliği ile bu yaşama stilleri kesinlikle karşıt noktalardan birbirleriyle ilişkiye girerler. Henüz algılanmamış olguların veya kendi başına var olan şeylerin giz dolu bütünlüğü olarak gerçeklik kendisini de facto olup bitenler yerine sınırsız algılama olanakları ve saptamalar halinde sunar. Bu açıdan bakıldığında gerçeklik ona ilişkin olarak geliştirilmiş belirli bir dünya tasarımından çok daha zengindir. Diğer yandan dünya tasarımı gerçeklik üstüne yaşamadan çekip çıkarılmış ve imlenmiş içeriklere sahiptir. Ama gerçekliği kendinde bir şey olarak asla içermez veya yansıtmaz. Ancak insan bir yeryüzü yükseltisinden, dağ yeryüzündeki bir delikten, mağara, su ve kara arasındaki bir sınır çizgisinden bir liman yapar. Rothacker, AGY sayfa 73. Rothacker'a göre insanın gerçeklik, realite, karşısındaki davranış tarzı onun yaşama stiliyle bağıntılıdır. Söz konusu davranış tarzı, hayata egemen olmanın, yaşama düzeninin, sonra yaratmanın bütün formlarında ve çeşitli kültür alanlarında kendini açığa vurur. Bu konuda Rothacker şu saptamalarda bulunur. Her kültürün, her uygarlığın özelliği bu yaşama ve yaratma üsluplarından anlaşılır. Her uygarlığın kendine göre bir çehresi vardır ve bu çehrenin esasını da realite karşısındaki belli bir tavır, içten bir vaziyet alış teşkil eder. Bu tavır başta gelir. Bu tavır insan faaliyetinin pek çeşitli alanlarına kadar yayıldıktan sonra daima kendi yapısına uygun olarak gelişen bütün düzenleri, bütün davranış tarzlarını ortaya çıkarır. Onları geliştirir, iyice işler, onlara damgasını vurur. İşte biz bu şekillenmelere kültür ya da uygarlık diyoruz. Her uygarlık ayrı bir hayat üslubu demektir. Ve her uygarlık mensupları bu hayat üslubuyla övünürler. Rothacker, Tarihte Gelişme ve Krizler, sayfa 58. Rothacker'a göre her büyük kültürle birlikte yeni bir dünya görüşü ve yaşama üslubu ortaya çıkmaktadır. Bu konuda Rothacker'ın bazı belirlemeleri şöyledir. 1. Çeşitli insan toplulukları vardır. 2. Her insan topluluğu daima kendine öz bir hayat üslubu içinde, dolayısıyla kendine öz bir dünya içinde yaşar. Sonra bu ikisi arasında, yani hayat üslubu ile dünya arasında sıkı bir bağıntı hem de doğruluğu araştırılabilir, incelenebilir bir bağıntı, bir karşılıklı bağ vardır. 3. Bu hayatla iç içe girmiş dünya tabloları çok çeşitlidir. Ama gene de karşılaştırmayı yapan için bu çeşitli dünya tablolarının aynı realiteye bağlı oldukları besbellidir. Bu noktada Rottecker, insanın realite karşısındaki konumunu da değerlendirir. Realite bizi kuvvetle sarar, bizi hediyelere boğabilir. Bize karşı kor, kısmen onu şekillendirmemize izin verir. Sonra biliyoruz ki realite kendisini yorumlamamıza, manalandırmamıza da imkan verir. İnsanlar realite hakkında belli bir açıklık kazanmak isterler, hem de buna mecburdurlar. Böylece ellerinden geldiği kadar sonra başvurabilecekleri bütün vasıtaları kullanarak realiteyi yorumlarlar, manalandırmaya çalışırlar. Rottecker, AGY sayfa 64. Ancak Rottecker, realiteye ilişkin yorumların gerçeğin sırrını tamamen çözdüğünü söylemenin mümkün olmadığını da belirtir. Ona göre doğrulukları araştırabilen tek tek sayısız yorumlamalar arasında öyleleri vardır ki ruhumuz için büsbütün başka bir ölçüde önemli, manalı ve aslidirler. İşte biz bunlar gibi ruhumuz için özel bir manası olan gerçek bilgiye doğru gideriz. Büyük düşünürler, büyük şairler, büyük sanatkarlar bize bu çeşit hakikatlerin kapısını açarlar. Bunlar bize gerçeğin bizi yükselten yönlerini tanıtırlar. Rottecker burada unutulmaması gereken bir şeye işaret eder. Yalnız unutulmamalı ki bu realite yorumlamaları somut durumlarda insanlara kendilerini gayet doğal bir şekilde kabul ettirirler. Sonra bunlar aynı şekilde doğru diye kabul edilen hayat üslubuyla sıkı sıkıya bağlıdırlar. Sonra insan kendi yorumlamasında realitenin gerçek manasını bulmuş olduğuna, hem de bu yorumlamada yorumlamanın doğrudan doğruya yöneldiği realitenin kendisine sahip olduğuna bütün varlığıyla inanır. İşte bütün bunlar göz önünde tutulunca bugün birçok yazarın yalnız dünya yorumlamalarından değil, aynı zamanda yaşanılan, içten yaşanılan dünyalardan söz etmeleri kendiliğinden anlaşılır. Rottecker, AGY sayfa 64-65. Rottecker, insanlık tarihinde görülen bunalımların, krizlerin kaynağında yukarıda sözü edilen hayat üslubu ve dünya görüşlerindeki değişmelerin yattığını belirtir. O halde kriz ne demektir? Bir üslup değişmesinin olduğu her durumda bir kriz vardır.